Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Vallahi iyiydik, seni sormalı.
Ben de iyiyim Levent abi. 3-8 Nisan arasını konuşmak için toplandık yine bir cuma günü.
14. gündem,
evet.
O kadar oldu mu ya? Ya.
Mayıs'a doğru da geri sayıyoruz bakalım.
Yani Nisan'ın ortasına geldik neredeyse, evet.
Hep söylüyorduk şu AKN'ler yumuşayacak işte, şey olacak 1 Mayıs'ta.
Biz onunla ilgili süper bir bölüm yaptık.
Evet, haftaya girecek.
Bir konuğumuz var. İşin içinden. Bu konuda AKN nasıl kalkıyor, niye var? Nasıl kalkıyor, kalkacak mı?
Hepsini
direkt,
yapmıştık.
Gayet sektörün içinde bir isim konuk oldu bize. Önümüzdeki hafta yayınlanacak. Yani işte biz şimdi hafta sonu podcast'ı yayınladığımızı varsayarak konuşuyoruz.
Evet, doğru.
Yayınlanacak güzel konuşulmamış bilgiler var.
Evet, beklesinler.
Evet.
Şimdi geçen hafta atladığımız bir haber vardı. Aslında biz gündemi çekerken gündeme geldi. Kendimiz bakamadık. TRT Arşiv diye bir sayfa açıldı. TRT açtı bunu. TRT'nin çılgın bir arşivi var zaten, hani bu bilinen bir şey. Onu internete aktarıyorlar. Kendi kanalları aracılığıyla. Yani gidip YouTube'da izlemiyorsun. Kendi player'i falan var. Kendi kategorilerini oluşturmuşlar. İşte programlar, diziler, kişiler. Kişi bazlı aramalar
yapmışlar.
Evet, hepsini çok güzel taglamışlar. Yani bir program izliyorsun.
Etiketlemişler.
Bütün konukların adı var. O etikete bastığın zaman o konuğun katıldığı diğer programlar da çıkıyor. Böyle bir bakmışız, saatler geçmiş. Çok fazla içerik var.
Zaten hafta boyunca hep böyle komik şeyleri bulundukça paylaşıldı. Evet.
Şimdi o birileri orada mesaisini orada yapıyor. Emin ol. Çünkü oradan habire buluyorlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu yok 94 yılında TRT'ye çıkmış falan.
Şarkı
o
söylemiş, şeyler,
bir
şeyler
alakasız
yapmış.
İsimler böyle. Tarih öncesi. Yani, neyse ki bizimle bir alakası yok yani.
Ama şey var abi, hepsi bir defa siyah beyaz dönem var. Hani sırf çok geriye gidiyorsun, 70'lere kadar falan geri gidiyorsun. Bir de tabii çok fazla işte şu anda yaşayan insanların genç halini görüyorsun. İşte birçok ünlü var artık, ölmüş geçmiş ama program yapmışlar. Oturup izliyorsun da yani böyle hiç, özellikle sohbet programlarına takılıp gidersin baya. Çok güzel olmuş, ben çok beğendim. Ama bu içeriğin herhalde muhtemelen tamamı şimdi birileri oradan download edip YouTube'a da aktarıyordur.
Öyle.
Her
maden,
hafta,
maden.
Evet, her hafta yeni şeyler ekleniyor bu arada. O arşiv büyüyor. Yani mesela bir programın bütün bölümleri şu anda yok. Ama 10 bölümü var mesela.
Evet,
sonra eklenecektir herhalde. Çok güzel olmuş.
Ya onun bir referans değeri de var. Çünkü sonuçta TRT yıllarca Türkiye'nin tek yayın kurumuydu.
Evet.
Ve her şey var onlarda.
Her şey var.
Hani tarihe not düşmek anlamında da gerekli, önemli.
Güzel olan şey.
İyi yapmışlar,
inşallah,
ücretsiz.
İnşallah ileride değişmez, reklamsız.
Evet.
Bakmayan kalmamıştır da işte hani sürekli bakmak lazım, sürekli güzel şeyler ekleniyor.
Ya şey ilginç oluyor, hani devrin nasıl değiştiğini görüyorsun.
Çok değişmiş.
O zaman ya nasıldı falan, şimdi nasıl? Çok değişik oluyor.
Ya işte ne bileyim, uykudan önce diye program vardı falan diyorsun. Orada var işte, hani
var,
şey gözünü görebilirsin nasıl olduğunu.
Şeyi bile koymuşlar, İstiklal Marşı'yla yayın açılışı olurdu ya.
O gayet anlamlı bir şey. Çünkü beklersin olana kadar ve o andan itibaren seyretmeye başlarsın.
Tabii.
Kapanışta yine İstiklal Marşı var. Oraya kadar seyredersin. Onu bile koymaları iyi olmuş.
Evet. Şey var, hani bizi de ilgilendiren kısmı zamanında teknoloji üzerine de TRT programlar yapmış. Onlarda da bir tozlu raflar değeri var şimdi. Onlar tabii o gün yüksek teknoloji diye falan konuşuyorlar. Ama sen bugün izliyorsun onları. Geçmişe izlemek için çok güzel. Evet. Twitter'dan devam edelim. Yumurta simgesini kaldırıyor.
Çok akıllıca bir karar vermişler. Diyorlar ki ya bu yumurta çok negatif bir şey olarak algılanmaya başlandı. Ve diyor hani normal, hani böyle troll falan tabir edilen çetelerden değil. Yani normal kullanıcı bile. Adam hani daha yeni kullanıcı. Profilin resmini değiştirmeyi falan bilmiyor. Yumurtayla çıkıyor. O yüzden kovuluyor sağdan soldan.
Evet.
Azar işitiyor. Kötü laf işitiyor. O yüzden demişler artık bu yumurtayı biz kaldıralım rafa ki aştı amacını. Şimdi ne yapıyor peki? Ne bir karikatür mü koyuyor?
Yok,
ne koyuyor?
Yok işte bir kafa.
Bir tane kafa, ama kafa kesik kafa olunca o da bir enteresan oldu. Vücuttan ayrılmış bir kafa geldi şu.
Sembolik işte.
Sembolik
ama,
yani bilmiyorum.
Ama yumurtanın bir esprisi vardı.
Twitter'da yani, hani kuş.
kuş yumurtası, sen yeni girmişsin ortama öyle, ama tabii dediğin gibi de çok kötü kullanıldı.
Negatif anlaşıldı.
Artık öyle anladım. Yani zaten terimi bile oluştu. Yumurta hesaplar geldi, işte, evet, yumurta hesaplar şey yaptı falan diye.
Bakalım yani bir şey değiştirecek.
Asıl şeyi çözmesi lazım Twitter'ın, işte onu da çözdük diyorlar gerçi, ama işte bu ard arda hesap alınıp kötü amaçla kullanmayı çözmesi lazım.
Doğru.
Ya şeyi çözemezsin işte onu yazılımla, script denilen sistemle yapan tamam çözersin de o iş eninde sonunda şeye dayanıyor. Çin'de 100 tane Çinli ya, bilgisayar başına oturtup yani account açtırtmaya geliyor, onu da yapar yani, yapar. Ona yapacak bir şey yok. Onlar şeyi de geçiyorlar.
Çin aleyhinde yayınlar yapıp kendi hükümetinin yasaklamasını sağlayacaksın o zaman. Orada biliyorsun çoğu şey yasaklı.
Allah çözmez, ama o senin dediğin soruna da bir çare bulmak için senden benden gelen işte o flagliyoruz ya, şikayet ediyoruz. Hı. Onlara daha da ciddi bir yaklaşacaklar. Etiketleyecekler. İşte sen o adamları hiç görmeyeceksin. Aramalarda çıkmayacak.
Ya zaten her hafta bir tane bir şey konuşuyoruz.
Yani hiçbir şey yapmıyor değiller ama bakalım nasıl. Sonucunu hemen göremezler herhalde tabii.
Bunları da böyle tek tek yapıyorlar. Herhalde tek tek sürekli yapıyorlar. Gündemde kalalım diye mi uğraşıyorlar? Öyle bir his geldi bana.
Olabilir. YouTube'dan bir şey var. Bu yanlış anlaşılan bir haber.
Evet.
Şimdi reklam sisteminde bir değişiklikten söz ediliyor. 10.000 izleme almadıysan reklam ağına katılamayacaksın, reklam gösteremeyeceksin. Yani
toplamda 10.000 ama orada
evet,
önemli nokta
var değil mi? Evet, buradaki yanlış anlaşılan taraf bu. Sanki
video başına 10.000 zannedildi.
Öyle değil. Toplam 10 tane video yap, hepsinin yani toplamı 10.000 olsun.
Senin kanalın 10.000 videoyu geçecek evet, ki
bunu 10.000 izlemeyi.
İzlemeyi pardon, evet.
Bunu tek videoda da geçebilirsin. 10 tabii. Videonun toplamında da geçebilirsin. YouTube ona karışmıyor.
Ya bunun amacı belli Murat. Yeni kanal açmış. İşte bu yumurta hesap gibi Twitter'da da yaşanan hı-hı sıkıntı. YouTube'da bir yaşandı. Hatta geçen hafta mı
geçen
konuşmuştuk?
Geçen hafta konuşmuştuk. Evet.
Yayıncılar reklamlarını çektiler evet vesaire falan. Ona önlem olarak böyle bir şey düşündü YouTube.
Tabii kurunun yanında kesin yaşta yanacak.
Tabii.
Onu da söyleyelim.
Tabii ki.
Yani
ya 10.000 ama toplam kanal için hani çok yüksek bir rakam değil. Az da değil.
Ürettiğin
aşırı yüksek de değil.
Ya şimdi 10.000 tabii 10.000'e reklam alsan da
hiçbir şey kazandırmıyor.
Kuruş olduğu doğru, için evet. Çok hani kimseyi öldürecek bir şey değil bu.
Değil.
Birazcık şey olur tabii. Hani nasıl reklam konuyor falan, o ayarları bir şeyleri kurcalamak, sistemi öğrenmek istiyorsan da biraz işte 10.000'i bulman gerekecek. Evet. 10.000 doğru düzgün şeyler yaparsan ama tek başına bir adamsan tabii o 10.000'e gelmek çok zor.
Hemen
gelirsin ama çok zor. Ha biraz böyle uçuk kaçık şeyler yaparsan da çok kolay.
Çok kolay evet.
İşte burnuna solucan sok, tamam 10.000.
Zaten bir videoyu da açarsın.
10.000 ama işte yapmak ister misin bunu?
Öyle. Bu arada YouTube şey diye bir yorum yapmış Ars Technica'ya. Ya biz bunu aslında Kasım ayından beri yapıyoruz, şimdi duyurduk
farkına
diye.
Farkına varmadık. Evet. Kimse diyor.
YouTube'dan bir haber daha. Amerika'da şimdi geçen hafta haber yapmıştık. Televizyon işine giriyor. YouTube
evet,
TV.
Evet.
Ama Amerika'da giriyor. $35 aylık ve televizyon kanallarını yayınlayacağım ben diyor. Ama $35.
Yani artık kablo TV falan aboneliği vesaire, orada Amerika'nın o nerelerde işte aktif olduysa alternatif olarak bunu da kullanabileceksin.
Evet. Ama işte bu şey sorununu çözmüyor. Herkesi yayınlayamazsan ne oluyor? Sen yine başka yerde bir başka şeye de abone olmak zorunda kalacaksın. Evet. Netflix'i alacaksın, ne bileyim.
Ya onlar kaçınılmaz Murat.
Çok yani, totalde çok para ediyor.
Bak
işte.
YouTube bir yandan uğraşıyor, Apple bir yandan uğraşıyor. İşte Netflix, Hulu, yani aklıma bunlar hemen bir anda gelen sistemler. Tamam, çoğunluğu Türkiye'de yok. Türkiye'de de ayrıyeten farklıları var. İşte Turkcell'in var, TVBlu'nun var.
Hangisine yetişeceksin?
Hangi birine yetişeceksin? Bir de kendilerine özel içerikleri oluyor bazen.
En büyük sorun orada çıkıyor zaten.
Yani
bu kadar şeyi seyredecek zaten zaman yok.
Evet.
Seçeceksin artık.
Ubuntu Nome'a geri dönüyormuş ve telefon işletim sistemi
Unity'yi
geliştirme işinden Unity'yi bırakıyor, vazgeçiyormuş.
Arayüzünü. Şimdi Linux'un her zaman bir motoru oluyor, bir de kaportası oluyor.
Evet.
Senin gördüğün, hani beğendiğin, kullandığın. O kaportada seçim hakkın var. Hani KDE vardı değil mi?
Evet.
İşte var, Nome var, Unity Ubuntu'yla bildiğim kadarıyla ortaya çıktı.
Başkaları da Mate var, Cinnamon var, yani XSpace var. Onlarca onun sen çeşidi var yani.
Aynı arabayı kullanıyorsun ama farklı kaportalarla, koltuklarla oturup kullanıyorsun. Hatta onun kavgası hiçbir zaman bitmez. Evet, hangisi daha iyi kavgası? Iyi, evet. Hiçbir zaman bitmez. Ubuntu işte bir Unity, benim arayüzüm Unity diye girmişti.
Bayağı uzun zamandır da geliştiriyor, evet, yani.
Şimdi normal geri dönüyor. Şeyden de bırakıyor artık, ben diyor işte öyle telefonda Ubuntu çalıştıracağım, o telefonu monitöre bağlayıp da bilgisayar gibi kullanacaksın falan, ondan da vazgeçtiler. Ki telefonlar falan daha güçlendi aslında, değil mi? Ortam, evet, şimdi Samsung işte öyle bir şey dock hazırlıyor, S8'de satmak için falan filan.
Ama Ubuntu'lu telefonu hiç göremedik doğru düzgün ya, yani
olmadı.
Kenarda, evet, kıyıda kaldı. Pek kimse ilgilenmedi. Belki de onlar da artık kaynak ayırmayalım mı dedi.
Mobile World Congress'te Ubuntu vardı.
Vardı.
Robot gösteriyorlardı fuar standlarında. Internet hiç of de Things. Öyle telefonu monitöre bağladık da kullanıyoruz falan yoktu.
Evet.
Internet of Things çözümleri vardı. Hı-hı. Robotlar vardı. Hatta resim falan, bilmiyorum, yayınladık mı? Robotlarla fotoğraf falan çektik. Gerçi robotlar da böyle şey gibi tek parça duruyordu. Hani
yani hareketsiz duruyordu.
Cem Yılmaz'ın anlattığı demir döküm firmasına yaptırılmış robot gibiydi. Ama yani adamların standı bunlar üzerineydi. Belli ki bir şey değişmiş. Hani odaklanan alan değişmiş.
Evet.
Yenisi de çıkmak üzere vardı. 17.04 sürümü de 13 Nisan'da çıkacak. Herhalde Unity olmayacak onda.
Bir de şeyler var tabii. Sen Capote dedin ya, onu hiç kullanmayan adam var. Sadece yazıyla hallediyor.
Şimdi sunucu özellikle işletiyorsan o grafik arayüze ihtiyacın yok.
Yok.
Boş yere kaynak tüketiyor.
O kaynak
zaten
tüketiyor. Gereği yok. Şimdi aslında Windows'ta bile PowerShell, evet, var aslında. Hani sunucuda o şekilde bir Windows kullanımı sunucu tarafında mümkün. Ama işte sunucu tarafında.
Evet. Linux'ten devam edelim. Türkiye'de de Özgür Yazılım Günleri başlıyor, zamanı gelmiş. 8-9 Nisan arasında Bilgi Üniversitesi'nde yapılacak.
Geç kalmışız haber vermekte.
Bakalım şöyle, Eyüp'teydi, evet, adresi de linkte var, oradan bakabilirler. Diğer haber, Windows 10 Creators Update nihayet geldi.
11 Nisan'da tam olarak işte hani herkese yüklenmeye başlayacak. O tabii dalga dalga olur. Hani herkese 11 Nisan'da yüklemenin başlayacağının bir garantisi yok. Ama şu anda dersen ki şimdi illaki çekmek, uygulamak isteyenler ayarlara git, güvenlik güncelleme kısmına git. Orada şey var. Ya işte Creators Update geliyor, müjdeler olsun falan bir yazı var. Oraya tıklarsan hemen diyor, şimdi istiyorsan şu sayfadan işte güncelleme aracını al falan, başlatabiliyorsun. Bir sürü kişi yaptı. Ben şeyi merak ediyorum. Creators Update'i Türkçe'ye nasıl çevirecekler? Nasıl bir isim yapacaklar merak ediyorum. Var bugün, hani şu anda yüklemiş arkadaşlar var.
Creators Update olanlar bir yerlerde var, görünmüyor ama ya. Windows 10 güncelleme geldi diyor. Ben hiç Creators Update'in
karşılaşmadım. Şimdi Windows'un, Microsoft'un sitesinin yine böyle içerilerinde bir yerlerde bir şey var. ISO indirme kısmı var. Orada Creators Update yazıyor. Seçtirtiyor.
Evet.
Ya sonuçta Windows 10'un 17.03. 2017 yılında çıkacak. Bir sürüm daha yaza, bir sürüm daha çıkacak. Bu ilki.
Vallahi ben yükledim, bir sorun çıkmadı.
Yeni gelen özellikler var ama tabii ki yükleyen herkesin ilgisini çeken şu mavi ışık filtresi olmuş. Onun bayağı ince ayarı falan da var. Yani anla, hani en çok ilgi çeken özellik buysa. 3D Paint var.
Paint 3D de ilgi çekti canım.
Evet.
Genel olarak Creators Update, ama hani böyle bir şey üretenlere yönelik bir dev bir özellik falan yok aslında. Hani bu bir Windows güncellemesi.
Benim en çok dikkatimi çeken şey oldu. Program kaldırma şeyi denetim masasından eskiden eski tipti ya.
Kontrol
değişmiş panel. Şimdi yeni arayüze benzer bir şeyden yapıyorsun, yönetim panelinden. O vardı zaten. Eskisi de vardı. Genelde alışkanlıkla ben eskisini kullanıyordum. Şimdi eskisi artık tamamen kalkmış.
Ya zaten Windows'ta şimdi ayarlar var. Kontrol panel hala var. O, evet, bu ikiliklerin aslında bir şekilde kalkması lazım.
İşte yavaş yavaş ütülüyorlar onları. Eski kontrol panel gidiyor görünümünde.
Yani Windows 8'de çok çok eleştirdik. Hala da hani hayatta bir daha Windows 8'le yolum kesişsin istemem. İki ayrı işletim sistemi var gibiydi bir bilgisayarda. Windows 10'la bayağı yol alındı. Ama hala bir kontrol panel diye bir şeyin olması ve bir de ayrıca ayarlar diye bir şeyin olması çok garip duruyor. Öyle olmaması lazım.
Bir de şey var, bu güncellemeyle birlikte topladığı bilgilere daha çok bilgilerle ilgili daha çok detay sunacak sana.
Evet, o eleştiriliyordu çünkü Microsoft Windows 10 ile birlikte eskiden sen dahil olduğun zaman senden bilgileri topluyordu. Windows 10 da onu varsayılan olarak o hale getirdi. Bu eleştiriliyordu. Hani bize söylemeden işte bir sürü insanın verisini topluyorsunuz. Bu verilerde neler var falan. Hem bunları biraz açıklamış açıklamasında, işte blog yazısında. Hem de bu güncellemeyi yaptığın zaman sana seçenek olarak ekran çıkartıyor. Neleri göndermek istiyorsun? İşte bulunduğun yeri, işte sesli konuşma, algılama dosyaları vesaire falan. Orada listesini görürler zaten.
Ama yine de bir şeyler gönderiyor. Hani her tabii, şey tabii. Burada bu kapatma seçenekleri aslında full değil hani.
Değil. Ya yani bunların tamamını da kapatsan gene senin sisteminle evet. ilgili bazı bilgileri karşı tarafa gönderiyor.
Ya bir de bunun şeyi yok. Şimdi bunu çok yanlış anlayan ve yanlış kararlar veren arkadaşlar var şimdi mesela. Hı. İşte yok Microsoft bilgi gönderiyormuş da Apple göndermiyormuş. Ya yapay zeka dediğin şey, yani bu kişisel asistan falan dediğin Bixby, Cortana, Siri, bu senin makinende çalışmıyor. Bu sunucuda çalışıyor.
Tabii.
Bu senin sadece o sunucuya takılmış mikrofon gibi bir şey senin elindeki. Çalışması mümkün değil bunda. Evet. O tabii. sistemlerin. Dolayısıyla o senin işte sesini bu kaydedecek, paketleyecek, hazırlayacak, sunucuya gönderecek. Başka türlü mümkün yok. Hı hı. Ha, hiç kullanmam dersen amenna, tamam. Evet. O zaman kapatacaksın.
Bak Cortana için de mesela online bir arayüz sunuyorlar. Oraya giden ses kayıtlarını silebiliyormuşsun.
Hmm.
Yani paylaştığımız şeyde en altta bir bağlantı var. Privacy Dashboard diye. Orada bulunduğun konumlar vesaire falan, Microsoft'a giden hangi verilerin olduğunu görebiliyorsun. Merak edenler baksın oradan.
Bir de Microsoft Casio ile saat için bir işbirliği anlaşması yapmış.
Hesap makinesi saat.
Evet.
Asker saati.
Şimdi ortaya ne ürün çıkacak tabii şu an öyle bir şey diyemiyoruz ama Microsoft bu işten demek ki vazgeçmiyor. Onların da çünkü bantları falan vardı Microsoft. Evet. Bu istiyordu burada.
Onlar saat almayı. İşine girmediler de işte evet. Bant dedikleri ne diyelim, takipçi mi diyelim işte.
Ne olabilir?
Spor
bandı abi, o şey değil. Bant yani bizde
de bant. Bir şeyleri vardı ve iyiydi de.
Fena değildi.
Ama mesela tabii ki Türkiye'ye gelmedi.
Yok.
Resmi yollardan. Casio iyi bir partner aslında. Saat
tabii.
alanında adamların kaç yıllık deneyimi var. Onların da böyle bir partnere ihtiyacı vardı zaten. Hı-hı. Bence iyi olmuş.
İyi olmuş evet.
Ama şimdi Microsoft'ta tabii şu gerekiyor. Şimdi o akıllı saat tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani. Onun bir partnere ihtiyacı oluyor.
Tabii.
Windows Phone'la mı partner yapacaksın? Yani. Kimse de Windows Phone yok.
Yok.
Model çıkartmıyorsun. Yani efektif olarak ölmüş durumda. Onunla mı eşleştireceksin? Hayır, o saatin işte Android'i, iOS'u desteklemesi lazım.
Mecburen yapacaklar.
Öyle yapacaksın.
Tabii mecburen yapacaklar. Casio'da herhalde işin donanım tarafında hani en azından saate benzeyen saatler çıkmasının bir şeyi olur, garantisi olur.
Evet.
Microsoft'un NTP sunucularında bir sorun yaşanmış bu hafta ve saatleri yanlış ayarlamış.
Evet. Ya NTP sunucu dediğin bu makinelere saat bilgisini gönderen sunucular.
Saat sunucusu.
Evet. Saat sunucusu evet. Bütün Windows'lar genelde bağlanıp oraya şeyi alıyorlar. Bir sorun yaşanmış. Microsoft çok açıklama da yapmıyor ama 24 saat boyunca yanlış saat göndermiş. Bayağı bu sistemleri karıştıracak bir şey aslında. Evet. Hani son kullanıcıda çok belki büyük problem olacak bir şey değil ama eğer buna bağlanıp işte ya. Yalan bankanın falan vesairenin sistemi vesairesi varsa sıkıntı çıkabilirdi. Gerçi çok da duymadık bir şey ama 24 saat içinde çözmüş Microsoft. Sorunun tam olarak ne olduğu da bilinmiyor.
Ya kesinlikle olmaması gereken
kesinlikle.
Bir hata. Çok güvenlik konusunda çok kaygısı olan, çok dikkatli olan kullanıcılar o internetten saat senkronizasyonunu falan kullanmaz. Çünkü der ki ya saati hacklerlerse.
Evet. Ama onun
o senden başlarının dışında bir şey çünkü.
Bu söylediğin şeylere ne denir? Önlem olarak da NTP-SEC diye ikinci bir versiyonu çıktı onun. Yeni bir protokol. NTP'yi bırakın, hatta bunu kullanın. Güvenli protokol diyorlar. Senin dediğin gibi hani birilerinin müdahale edip bozmasını herhalde daha zor hale getiriyor.
Ya öyle de işte şeyde Linux'lu makineye, Unix türevi makineye update çıkar. Adam işte sistem yöneticisi uygular, kullanır. Ama embedded cihazlara. Yani ne bileyim içinde bugün IP kamera, NAS cihazı, o bu akıllı priz hepsi Linux çalıştırıyor. Bunlara güncelleme çıkması lazım. Belki çıkar.
Evet.
Yani açıkçası hiçbir uzak doğu üretici öyle şeylerle kendini yormuyor. Topu doğru. Sana atıyor.
Evet. Nvidia'dan bir yeni ekran kartı daha 1080 Ti'nin dumanı tutarken
daha da ötesi çıktı.
Titan XP'ye çıktı.
Her zaman Nvidia bir tane GeForce'dan daha yukarıda bir Titan olmasını portföyünde istiyor.
Evet.
Çünkü o deli bir kar marjıyla satılıyor. Yine yaptılar. Tam Titan'ı geçti falan derken.
$1200 bu ekran kartının fiyatı bu arada.
Titan XP çıktı.
12 GB bellekle geliyor. Evet. İşte 11.4 GHz'de bellek hızı var. Daha üstü tabii ki de işte $1200.
Ya işte bu olacak biri. Yani rekor falan kıran makinelerde olacak.
Evet.
Ama normal kullanıcı için 1080 bile yani. Çok fantastik bir kart. Erişilmesi zor bir kart.
Doğru.
Ancak bu işte böyle resmine bakılır.
Evet. Apple grafik işlemcisi konusunda bir takım değişiklikleri hazırlanıyormuş.
Evet, kendi işlemci tasarımına
doğru gidiyor gibi.
Geçmeyi amaçlıyor gözüküyor.
Ya bu söylentiler bir süredir devam ediyor. Hatta mantıklı yolun bu olduğunu da söyleyenler var. Demek ki hakikaten Apple da bu alanda ilerleyecek.
Ya onlar o Power VR temelli teknolojileri entegre etmişlerdi sistemlerine yanlış hatırlamıyorsam. Galiba orada bir tıkanıklık oldu. Yani bir devrimsel bir ilerleme yok. Artık ekran çözünürlüklerinin deli artışı mobil grafik işlemcisine aşırı bir yük getiriyor. Demek ki hani beyaz sayfa açma zamanı geldiğine karar verildi.
Bir de kendi işlemcisini sonuçta tasarlayabilen bir firma.
Evet. Bu yüzden
en
takılmaz.
En önemli parçalardan biri grafik kısmını da müdahale etmek istiyor. Belki kendine özgün bir değişiklikler yapacak.
Şey de merak ediyorum. Mesela niye Apple hala gidip Sony'den sensör alıyor? Orada da ben yarın öbür gün biz sensörümüzü de kendimiz yapıyoruz haberi bekliyorum yani.
İşte değmeyebilir bazı şeyleri. Bırak evet. Sony güzel de yapıyor. Yapsın. Alalım demek. Ha orada şey olmuyor tabii. Sana özel bir şey olmuyor. İşte. Hani Sony mesela şimdi yeni bir şey yaptı. Diyor ki önce ben de kimseye satmayacağım diyor bir süre için falan. Tabii başkasının malını alıyorsan adamın böyle tripleri olabiliyor.
Çünkü biliyorsun Samsung'dan artık hem Sony çıkabiliyor hem Samsung'un kendi sensörü çıkabiliyor. Onlar yaptı.
bu ama şey için çok kötü bir haber tabii. Apple'ın eski üretici partneri için.
Ya öyle söyle.
Üretiminin yarısını falan onlara satıyor. Bir anda
evet.
Ne denir, borsa değeri düşmüş firmanın.
Normal. Geçen haftanın haberi bu aslında. Periskop Türkiye'de bir isim hakkı sorunu yaşadı.
Evet. Periskop ismini başka bir firma. Bu yıllarca bu olayları yaşadık. Başka bir firma tescil etmiş Türkiye'de. Evet. Dolayısıyla işte o firma ya ne oluyor benim bu isim tescilli dediği zaman hakkı var. Hani
daha sonuçlanmamış ama sonuçta mahkeme tedbir için durdurma kararı almış. Daha dava sürecek. Ama belki kaybedecek de firma.
Belki de. Tabii uygulamanın yine de tedbir konulduğu için bir şey yapılması gerekiyor. Adamlar evet. ismini Türkiye'de Scope yaptılar.
Scope yaptılar. Aynı şekilde devam edecekler.
Evet.
Ya şey fark ediyor mu? Mesela Periscope İngilizce yazılıyordu. Bu firma Türkçe ismi Periscope.
Marka yani tescili yapabiliyorsun. Yani acaba şey yapılıyor mu? Dark hardware tescilli marka. Hani marka olarak tescil edebiliyorsun. Öyle bir firma kuramıyorsun. Maliye kabul doğru. etmiyor İngilizce ismi.
Ama tescil edebiliyorsun.
Ama marka olarak tescil edebiliyorsun. Adam tamam. Ya Steve Jobs diye bir şey marka var, tescili var Türkiye'de ya. Evet. Üstelik giyim firması. Yani şimdi orada mesela bu Periscope'da ben şeye bakmadım. Türkiye'deki Periscope firması ne firmasıymış? Hani evet, motor yağı firmasıysa
yok, iletişim prodüksiyonu.
O zaman işte bu orijinal Periscope'u kesebilir.
Evet.
Çünkü bazen şey olabiliyor ya da şöyle hani Türkiye'de bir sürü marka bu durumu yaşadı. Kimisi para harcamak istemedi. Tamam çekiliyorum dedi Türkiye'den. Gainword falan Türkiye'den gitti. Kimisi de hayır hani para harcayacağım dedi. Yasal anlamda AMD falan markasını aldı. Mesela işte adam dediğim gibi ya bu şaka değil. Türkiye'de MSN Messenger lafını marka olarak tescil etmiş tekstilci var. Steve Jobs adını marka diye tescil etmiş tekstilci var.
Asus Jean markası.
Büyük olasılıkla da aynı adam. Şimdi yani tabii ki Steve Jobs'un artık bilmiyorum Apple firması mı, Steve Jobs'un ailesi mi nedir, gelse dava açsa.
Uğraşsalar alırlar.
Şey yapar çünkü bir de hani tekstil firması hani iyice abuk. Adam diyor ki hayran olduğum için şey yaptım, tescil ettirdim. Büyük olasılıkla hani kullanma şeyini alırlar ama bazen de aynı alansa falan şansı, diretme şansı olabiliyor. Ya orada da şeyde anlaşıyorsun işte. Kapı arkasında anlaşıyorsun. El sıkışıyorsun. Para el değiştiriyor falan.
Evet.
MSN Messenger diye marka var. Yani. Asus Jeans tescilli mi bilmiyorum. O korsan bir operasyon galiba.
Artık bir anlamı kalmadı o markanın da. Yazık yani.
Evet. İşte kötü yatırım.
Kötü yatırım evet. Ama nereden bileceksin abi? Çok o kadar yaygındı ki zamanında. Nasıl bu hale gelebildi insan anlayamıyor.
Şimdi orada Asus Jeans'te falan şey riski var yalnız. O Asus'un bir de logosunu kullanıyor. Evet. Oradan yakarlar adamı.
Evet.
Hani direkt aynı harfleri, aynı yazıyı kullanıyor. O orada kaybeder.
Doğru.
Belki hani marka şeyinden kalabilir. Kelime, isim kalır ama o şekli kullanması oradan yakarlar. Onu bilmiyorum. Asus takip etti mi? Ne oldu? Devam ediyor mu? Bilmiyorum. Biz ilk önce pazarlarda falan gördük. Hakikaten Asus Jeans, bilmeyen adam ama Asus Jeans diye adam kot pantolon yapmış aynı Asus logosuyla. Sonra o büyüdü, bina falan açtı. Öyle. Artık bilmiyorum Asus uğraştı mı yoksa kendisi mi kapandı, ne oldu bilmiyorum.
Ya iyi örnekler de var. Mesela MSI'da Niyazi Bey'deydi zamanında MSI'nin isim hakkı.
Türkiye'de MSI yokken o şey olarak MSI'di. Hani o kendisi marka şey yapmış. O ücretsiz, sembolik.
Evet, 1 liraya mı 1 TL'ye verdi.
Sembolik ücretle MSI'nin kendisine devretti onu. Evet. Jest yaptı. Oluyor İstese yani. Müthiş sorun çıkartabilirdi.
Hem de nasıl. Bir de rakibin.
İşte o jest yaptı, devretti.
Spotify'dan bir haber. Ücretsiz sürümünde bir kısıtlama olacak.
Evet, şimdi Spotify'da zaten Spotify'ın özel bir tarafı var. Ücretsiz sürüm diye bir şey var.
Evet.
Diğer müzik firmalarında, servislerinde bu yok.
Bazı kısıtlamaları var ama tabii o ücretsiz.
İşte ücret ya işte yani. Şunu yok, çok şarkı değiştirdin falan bir sürü şey vardı
araya
ama.
Reklam alıyor. Şimdi, istediğin şarkıya geçemiyorsun tabii, falan gibi.
Yeni bir kısıtlama daha geliyor. Bazı sanatçılar şey diyebilecek, ücretsiz sürüme ilk 15 gün yok yeni albüm. İlk bir ay yok. Hani bu plak firmasıyla Spotify'ın ortak kararı. Bu starlarda olacak. Hani Levent Pekcan albüm çıkarsa o böyle bir şeye girecek bir şey değil. Büyük isimler. Yani dediğim gibi onların şeyi de hani tutup da Michael Jackson kendisi benim Spotify'da albümüm ne zaman diye bakmıyor. Zaten bakamazsa bakmıyor.
Şey,
hani plak firmaları karar veriyor böyle şeylere. Öyle bir Spotify bir taviz vermiş diyelim.
Çünkü bu Universal Müzik'te bir diyalog var arkada yıllardır süren, nasıl olacak bu işler diye. En sonunda bu formülde yani anlaşılmış.
Muhtemelen evet. O işte reklamlar falan yeterince para kazandırmıyor. Hani sadece premium kullanıcıya olsun bari, çünkü onlar sonuçta para vererek üye oluyorlar. Bir kısmı sanatçıya gidiyor. Belki onunla ilgilidir.
Bir tek şeye galiba sıkıntı çıkarmayacak. Single çıktıysa onda değil, albümlerde daha çok. Hani iki hafta sürerse single'sa yine herkes dinleyebilecekmiş.
Google, İki hafta da çok uzun bir zaman değil. Yani bekleyebilirsin.
Tabii. Google Android cihaz üreticileriyle patent ittifakı kuruyormuş.
Evet. Bütün Android üreticileriyle bir işbirliğine gidiyorlar. Önemli. Birbirleriyle olan kavgalarını çözüyorlar. Evet. Kendi içlerindeki. Başka hani ekosistemlerle olan kavgalarda da beraber yakın duracaklar. Evet. Birbirlerine ortak hareket edecekler. Birbirleriyle patent kavgası yapmayacaklar. Patentler paylaşacaklar.
Evet.
Öyle bir girişim başlatmış Google.
Vallahi çok güzel ama o yürüyecek mi bakalım.
Google, 2017. Samsung, HTC, LG.
Büyük bütün oyuncular. İşte büyük oyuncular. Bakalım yürüyecek mi?
Evet. Bu Gigabyte'ın Brick sistemi şu an Türkiye'de var mı bilmiyorum. Bir ara vardı zannedersem.
Mini sistemleri bir ara vardı da halen var mı bilmiyorum.
Onda bir şey güvenlik şeysi çıktı da açığı. Direkt hani UFF şey BIOS'una adam şey yazılım ransomware'den yazılımı yüklenebildiği ortaya çıktı. Çünkü BIOS'a direkt UEFI'ye.
BIOS'lar biliyorsunuz eskisi gibi değil. Bayağı maharetli
işletim sistemi haline gelince UEFI BIOS'ta yazılım çalıştırabiliyorsun.
Evet, hatta şey falan var yani, direkt internet kablosu bağlıysa BIOS çekiyor. Evet. Ama işte
orada bir açık
bulunma. Orada da evet. Ona da şimdi antivirüs mü yüklenecek? BIOS antivirüsü.
Ya HTTPS yerine HTTP kullanmışlar bir defa. Hani ilk oradan şey çıkıyor. İşte gerekli müdahaleleri, ya gerekli güvenlik önlemini Gigabyte almamış. Aslında bile bile Lades gibi bir durum bu. Yani çok yüksek mühendislikten falan değil. Şimdi tabii çözecekler mecburen.
Ya bu uygulamada çok kişiye zarar, çünkü bununla nokta atışı yapman lazım.
Tabii.
Hani adamda o sistem olacak.
Evet.
O sistemdeki açıklı sürüm olacak falan filan. Bayağı bir nokta atışı yapman lazım. Ha tabii ki güvenlik açığı niye olsun, olmasın.
Evet.
Güncellemesi çıkarsa mutlaka uygulamak lazım. Ama bu yüzden zaten Gigabyte Brix'in ne kadar kullanıldığı tartışılır.
Aslında Brix diye de bakmamak lazım. Onun içinde kullanılan spesifik bir anakart vardır. Bu onun şeyi.
Ya o anakart perakende de bir benzeri satılıyordur. Evet. Aynı birebiri olmasa da.
Yani bu diğer üreticilere ders olmalı aslında. Evet. Sonuçta yani. Bu
BIOS'u da koruyacaksın.
Evet, koruyacaksın. Dikkat edeceksin yani.
Alcatel yeni telefonunda 4 kamera evet. kullanacakmış.
2 ön 2 arka.
Şimdi ben Çinlilerden şey bekliyorum. Sırf
kamera.
Kamera. 5 kamera koyduk, 6 kamera koyduk ama arkada hepsi böyle sıralı olacak ve en çok zoom bizde diyecekler. Onu bekliyorum. Bu öyle değil. Bu ikişer ikişer yine hani.
Öne, ya özelliği bu. Öne de 2 kamera koymuş. Evet. Şimdi arkaya 2 kamera bayağı artık gördük örneklerini.
Yani standart.
Bunlar öne niye koymuyoruz deyip öne de 2 kamera koymuşlar.
Şimdi ama bak arkaya hani ana kameraları yine bu Huawei'nin taklidi olmuş. Yani bir tanesi şey siyah beyaz çekiyor arka kamera. İkisi de 13 megapiksel. Öndekiler aynı değil megapiksel değerleri. 5'e 8'di yanılmıyorsam ama bu şuna imkan veriyor. Oyuncaklar yapabiliyorsun. İşte bu alan derinliğini algılama olayları 2 kamerayla daha düzgün oluyor. Mesela muhtemelen bununla çekeceğin fotoğrafta arka planı yok etme işlemleri daha basit olacaktır falan filan. Ama onun dışında iki tane kamerayı önde ben birazcık fazla buldum yani.
Ya bu bir çözüm değil ki. Yani değil kamerayı abi. 2 yaptık, 3 yaptık. Daha başka işte 3 tane sayesinde şu efekti yaptık falan. Bu bir teknolojik ilerleme olarak ben görmüyorum. Yani 4 tane kamera ne bileyim ya.
Çok fazla abi.
Abi işte birbirlerinden ayrışabilmek için
ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Evet.
Hakikaten de pek de bir anlamı yok.
Şimdi küçük bir üretici olsam ben 44 kameralı telefonu duyururum. Sırf kamera top evet. şeklinde. Sadece kameradan oluşuyor.
Niye top şeklinde?
İşte 360 derece yuvarlıyorsun gidiyor. Var öyle atıyor havaya vardı ya bir tane havaya atıyordun top şeklinde.
Ama işte aynı zamanda telefon olacak.
O biraz zor. Telefon özelliğini de firmware update ile ekleyeceğiz.
Evet. Amazon çocukların yaptığı uygulama içi satın almalar için 70 milyon dolar geri ödeme yapacakmış.
Niye? Çocuklar tabii bastılar al.
Uygulama içi satın alma şeyi yeterince tabii. kontrollü olmadığı için.
Amazon'un kendi uygulama mağazası var tabii bizim tabii. için bir şey ifade etmiyor. O telefon da bir ara satıyordu hala satıyor mu bilmiyorum. Amazon'un da bir uygulama dünyası vardı.
Var. Android'e de indirip de kullanabiliyorsun bir de ayrıyeten.
Uygulamasını indirip, marketini evet. indirip, biz zamanında Flappy Bird ilk Amazon'da çıkmıştı. Öyle kurmuştuk. Hatta biz incelemesini de yapmıştık galiba o şekilde. İşte orada tabii millet Flappy Bird'de verdi çocuklar. Pardon, Flappy Bird değil, Crossy Road'da paraları verdi çocuklar karakterlere. Şimdi geri ödeme.
Ya onun biraz zorlaştırılması veya işte ailesine haber verecek falan mekanizmadan kurması lazım. Bu hani Amazon'a özgü değil. Apple'la Google'ın da ağzı yandı bunlar. Evet. Onlar da
neydi çocuk?
Milyon dolarlar
elma mı almıştı? Ne almıştı? Bir şey almıştı ya.
Domates mi almıştı?
Domates mi ne almıştı ya çocuk ya? Yine alırım mı diyordu. Ne diyordu? Öyle bir şey diyordu.
Avrupa Birliği'nde de roaming sistemi kalkıyor.
Onaylandı artık.
Farklı paralar ödenmeyecek.
Her ülkede kendi zaten adamlar hani şeyle geziyorlar. Kimlikle Avrupa içinde gezebiliyorlar. Telefonda tabii başka ülkeye gidince farklı para falan oluyordu. İşte artık kendi tarifesinden.
İngilizler üzülmüştür şimdi buna.
Tabii.
Avrupa Birliği ülkelerine geçerli sadece.
Avrupa Birliği'nin bu gidişle geleceği çok parlak değil.
McAfee'den haber var. Intel yollarını ayırmaya çalışıyordu. Galiba bu sefer ayırmışlar artık.
Şimdi Intel McAfee antivirüs güvenlik firması evet. 7 yıl önce mi ne satın almıştı
ve iyi para vermişti. Yani
7.6 milyar dolar.
Milyar dolara. Pek o zamanlarda niye alındığı, pek ne yapıyor bu paraya
demişti. Herkes böyle vay falan olmuştu yani.
Sonra işte nispeten yakın zamanda adı Intel Security oldu falan. Şimdi onu tekrar zararına...
Firmaya 3 milyar dolara satıyor.
Satıyor. Şey de ismini de McAfee olarak bırakıyor. Yine bir Intel Security olacak.
Olacak tabii. O donanım güvenlik alanında çalışacak. Evet. Bu gene yazılıma odaklansın falan diye bir bahane öne sürüyorlar.
John McAfee'den de birazcık kurtulmak derdindeler. Çünkü o da Intel'e verin, ismimi verin, cebimi verin diye
davası
ama
var,
o milyar dolarları 7 yıl önce cebine indiren o. Hepsini tabii değil ama hani güzel dünyalığını yapan o. Yakın zamanda da yine ismimi verin falan diye Intel'e dava açmıştı. Intel açıkçası kendini kurtarıyor. Deli çünkü. Yani öbür gün firmayı basar yani. Ne, değil mi? Yapmadığı şey mi?
Bu arada abi, onun da filmi çıkıyor. John McAfee'nin hayatı. Film olacak. Ya. Johnny Depp oynayacakmış.
Yok canım artık. O kendisi çıkarttıysa o haberi yalandır. Biliyorsun çünkü o başkan olacaktı. Ha, ben başkan olmak istesem çok kolay bir şey hemen olurum falan diyordu. İşin ilginç tarafı bu adam için şey deniyor. Bilgisayar güvenliği sektörünü
başlatan kişi.
Başlatan adam bu deniyor. Çünkü diyorlar ki bu virüsü de kendi yazmıştır zaten. Antivirüsü de o yazmıştır. ilginç bir karakter. Bilgisayar bilişim sektörünün de böyle şeylere ihtiyacı var aslında. Hani çok asık suratlı aslında bir sektör.
Evet.
Böyle Steve Ballmer da gitti.
Ya, evet.
Deli kalmadı fazla. Bir biz elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Dünyada olan da John McAfee.
Ve bir oyun dünyasına geçmeden bir hatırlatma yapayım. Bizim TeknoSeyir'in bir resmi uygulaması yok. Hani indirdikleriniz, indirdiyseniz fanların yaptığı, yani meraklıların yaptığı şeyler. O yüzden o bir...
Yani zararlı bir şey de yok da biliyoruz hani arkadaşımız, bizim izleyicimiz öyle bazı uygulamalar yapmışlardı. Windows Phone'da bile var bir şeyler.
Evet. Şey var çünkü hani o uygulamalarda reklam falan çıkıyormuş bazılarında. Hı hı. Ya bizle alakalı değil yani onlar. Ya
hayır, şöyle oluyor onlarda. O uygulamaların büyük kısmı bizim web arayüzünü alıp işte bazı değişiklikler yaparak gösteriyorlar. Gene aslında browser çalışıyor. Hı hı. Hani tam anlamıyla bildiğimiz native bir uygulama değil. O yüzden biz bazen reklam çıktığı zaman işte Google'dan vesaire de aldığımız onlarda da çıkabiliyor. Herhalde öyle bir şey yaşandı orada.
Onlar da ama sonuçta hani şeyin ipin ucu sende. Sen uygulama yapıyorsun. Uygulamana reklam alabilirsin. Yani her iki türlü de hani sonuçta bizim değil şeyler.
Ya orada aslında şunu da söylemek lazım. Şimdi bana diyorlar ki işte YouTube'da siyasi reklam çıkıyor. Ya orada diyorsun ki YouTube'a ben reklam almak istiyorum. Şeyi de seçiyorsun. İşte gıda reklamı olsun, giyim reklamı olsun, otomotiv reklamı olsun diyorsun. Bu kadar. Ayarın bu. Adam siyasi parti reklamını orada, o da reklam verirken öyle seçenekler var. Adam siyasi parti kimse istemiyor diye orada seçeneği otomotiv seçiyor. Evet. Reklamın kategorisini çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Gördükten sonra biz de engelleyebiliyoruz.
Evet.
Gördükten sonra ancak haberimiz olduktan sonra engelleyebiliyoruz.
Aynen şeyde hatta
biz onu almıyoruz gidip.
AdSense'de hani, ben onların hepsini kapatmama rağmen.
Çok uğraşıyoruz yani orada.
Ya adamlar spamcıların falan kullandığı taktikleri kullanıyorlar. Hı-hı.
Google'da izliyor abi. Ben bu kadar yapay zeka bilmem ne. Yani Google'da onun ya siyasi reklam olduğunu anlamıyorum yani.
Biraz işlerine geliyor diye düşünüyorum ben.
Tabii de. Oradan para kazanıyor. Evet.
Ben biraz öyle düşünüyorum.
Abi işte orada başbakanın fotoğrafı var. Bu ne reklamı olacak bunda? Siyasi olacak tabii.
Ya hadi siyasi reklamlar nispeten az zamanda denk geliyor. Yani böyle seçimler öncesinde falan.
Şimdi 10 gün.
Onun dışında işte yok, zayıflamaydı, kellik bilmem neydi. O reklamlardan kurtulamıyorsun. Bazıları çok abuk subuk görsellerle çıkıyor.
Bence o reklamların çıkmasında kellik falan bir şey. Vardır. Ya hadi onu olabilir.
Hadi onu da anladık da zayıflamayı ne yapacağız?
Ya şey, onları bayağı bir kestim ben. Çünkü tek tek uğraştım. Bütün onları veren networklerini banladım artık.
Zayıflama
hani.
Kötü bir şey değil ya. Çıksın.
Ya aslında çıkabilir abi. Benim de şeyim yok ama iki tane konu var. Birincisi televizyona reklam veremeyen bütün üçkağıtçılar internete reklam veriyor. Mucize zayıflama hapı diye.
Peynir altı suyu tozu reklamı mı çıkıyor?
O çıksa yine tamam. Bak o da çünkü şey bir şey. Mucize zayıflama hapı.
Ne olduğu şey belli değil.
Ne olduğu belli değil. Bunlar yasal yoldan reklam veremiyorlar. Bu internete dadanmışlar. Kullandıkları görseller iğrenç. Böyle şişman bir değil ama şişman da değil. Böyle iğrenç bir görsel bulmuş. Böyle yapmış zaten o çizgi. Hani öyle fotoğraf olmaz zaten. İnsan bir siteye giriyor, bir bakıyorsun orada iğrenç iğrenç bir ayak fotoğrafı bilmem ne böyle. Yani çok kötü. Hepsini tek tek uğraştım. Gittiler. Hani şu anda çıkamıyorlar artık.
Şimdilik.
Evet.
Geldikçe zaten bildiriyorlar.
Ha, bize bildirenler de screenshot alırlarsa hiçbir şey yapamıyorum. Onun banlamam yani için.
Bir kere eline tıklayıp linkine gitmeleri evet. lazım ki o linki biz hani buradan evet. gelenlere engelleyebiliyoruz.
Onu bana iletirlerse ben hemen yasaklılar listesine eklerim. Oyun dünyasına geçeyim. Bu hafta aslında en güzel, en şey gelişme bu. Heyecan verici. Project Scorpio, Microsoft'un yeni konsolunun detayları ortaya çıktı ve hepsi çıktı.
Evet.
Çıktı da garip bir şekilde. Yani bu bir resmi ürün duyurusu
gibi olmadı.
Teknoloji gibi duyurusu gibi oldu. Ha, yani.
Ama hani bir yandan resmi. Bu dedikodu tabii, değil tabii. bu bilgiler. Ama bir yandan da Microsoft yerine bunu bir web sitesi duyuruyor. Evet. Ama Microsoft eliyle yani Microsoft'un sözcülüğünü yapar gibi bir
tam olarak
durumda
bu.
Falan. Garip bir şeyler dönüyor yine ortada. Bu şimdi Project Scorpio. Bu sadece kod adı.
Hı hı, tabii.
Bu Xbox Scorpio falan değil.
Değil değil.
Ya da bunun adı işte Project Scorpio diye bir şey kutu çıkmayacak. Bu belki de işte Xbox ne bileyim 2 diye çıkacak. Hani uydurdum. Bir şey diye çıkacak. Bu Xbox'ın, Xbox One'ın süper dopinglenmiş hali. Evet. Çok çok güçlü. 12 GB belleği, süper hızlı bu sefer bellek. Hmm. Embedded artık öyle işlemcinin kendisine ayrılmış küçük bir Xbox'ın gücünü sağlayan biraz da oydu. Ufacık bir belleği vardı ama süper hızlı işlemcinin direkt konuşabildiği bir bellekçik vardı içinde. O artık kalkıyor. PlayStation'daki gibi bir modele geliyor ama 12 GB. Ve HBM'in yapısıyla bağlı. Yani bunun belleği 12 kanal gibi bir şey. Her bellek yongası evet, doğrudan evet. bağlı.
Doğrudan bağlı.
32 bitmiş her birinin veri yolu ama hani 12 kanal bellek gibi bir şey oluyor. Hızı doğru. falan deli yüksek. İşlemcisi yine hani hızlanmış. Şey değil.
Jaguar yine.
Evet. Ryzen değil ama Microsoft'un iddiası diyor ki AMD buraya Ryzen'den bir şeyler kattı. Hmm. Ama hani bu tabii afaki bir ifade. Tabii. Grafik işlemcisi de güçlenmiş ve sonuçta bu makine 4K'da 60 Hz 4K'yı hani zorlanarak işte oyunu uyarlayarak falan değil. Bu makinenin yok. Gücü yetiyor.
Evet. Şey ilginç geldi bana orada. Diyorlar ki Microsoft oyunları zaten gözlemledi ve oyunların nerelerde tıkandığını not etmiş. Neye, hani donanım olarak nerede tıkanıyorsun? GPU'yu tamamen diyorlar buna göre yeniden tasarlandı bu GPU. Yani bu tamam AMD'nin bir GPU'su yine aynısı. İçinde hani Polaris'in de birazcık mimarisi var ama diyorlar ki kesinlikle bu Microsoft'un üzerinde bir sürü ince ayar yaptığı bir GPU diyor.
Ya biliyorsun o optimizasyon, ince ayar falan ifadeleri genelde hani söylenir de çünkü ölçemezsin.
Ölçemezsin.
Tamam. Hani ha öyledir deyip geçtiğimiz şeyler.
Buradaki şey şu, orada oyunları oynamışlar. Hani henüz bu yeni yapıya adapte optimize edilmeden direkt çat diye çalıştırdıkları zaman 4K 60 FPS'yi buluyormuş.
İşte buluyor. Ya şöyle, bu işte sonradan gelen daha güçlü. Şimdi yarın tabii. Sony hani bundan sonra biz önümüzdeki sene bir şey yapsa bundan daha güçlü olacak o. Evet. Normal. Microsoft bekledi. Tabii ki PlayStation 4 Pro'dan daha güçlü bir makine. Evet. Daha çok belleği var. Uygulamalara daha çok bellek 12 doğru. GB'ın tamamını sunmuyor. 4 8. GB'ını kendine hı hı. ayırıyor. Fakat eskisinde zaten 8 GB var. Onun da bir kısmı kendine ayrılıyordu. Burada uygulamaya evet. hiç olmazsa 8 veriyor.
8 veriyor.
Diskini çok önemli bir şey. Yine mekanik disk ama hı hı. diskin performansını arttırmaya bu sefer önem vermişler. Çünkü bu konsolların diskleri yavaş.
Yavaş.
Mekanik
yavaş,
evet. disk kullanıyorlar. Bir de yavaşını, ucuzunu kullanıyorlar. Küçüğünü kullanıyorlar. Burada hiç olmazsa terabayt ve hızlandığı özellikle belirtiliyor.
Vallahi.
Şimdi burada tabii önemli olan oyun.
Evet.
Bunda özel oyun olacak mı? Şimdiki oyunların hali ne olacak? Şimdi PlayStation 4 Pro'dan çok iyi biliyoruz ki eski oyuna yama çıkacak da yükselecek. Palavradan başka şey değil. İşte gördük PlayStation 4 Pro'yu. Hangi eski oyuna yama çıktı?
Çok nadir.
Titanfall 2'ye çıktı. Onu saymam. O
belki
çünkü
işte Sony'nin o şeydi. Kendi birkaç oyununa çıkmıştır yani.
Ya Uncharted 4 falan. Uncharted 4'e ne? HDR yaması çıktı. Hı-hı. Ya şimdi bu şey değil. Çıkmaz kardeşim. Çıkmaz, adam evet. Oyunu satmış etmiş, yeni oyunu üzerine çalışıyor. Onun artık o dosyalar kapatılmış, rafa konmuş. Sana yama mama çıkartmaz. Anca işte PlayStation 4 Pro'ya neler için yama çıktı? Hani Titanfall 2 o hafta zaten aynı zamanda çıkmıştı. E tabi onlara yama çıkartmamak ayıp olurdu. Ticari anlamda da yanlış doğru. olurdu.
Resmi çıktı. Olarak da biz çıkarmayacağız diyen oyun stüdyoları vardı.
Ben ilgilenmiyorum. En sonunda işte Sony bir Boost Mod diye bir şey ayarları ekleyip gene hani kendi
çözdü.
Bir şeyler getirdi. Şimdi dolayısıyla şimdi benim oynadığım Forza 5'e 6'ya yama mama çıkmayacağı. Ha şey bir yama çıkabilir. Hani bir çalışmıyorsa onu hani uyumsuzluk şeyi çıkabilir ama zaten 4K yaması çıkması için 100 GB güncelleme inmesi lazım. Hiç görmediğiniz şey değil. Fakat girmezler o işe. Yeni oyunlar yeni tabii oyun çıkacak. Bununla birlikte.
Daha iyi olur.
Buna çıkacak oyunlar Van'da da çalışacak.
Diyorlar evet.
Eksik çalışacak. Hani evet. Görüntü anlamında. Oyun aynı olacak da.
Yalnız bana hiç ucuz olacakmış gibi gelmedi. Hani şey manasında yani şu anki konsolla aynı fiyata bence satmazlar bunu.
İşte PS4 ile Pro nasıl olduysa öyle olur. Ama çok deli de olmaz. Çünkü bir rekabet ortamı var. Yani ben bunu aynı PlayStation 4 Pro'daki gibi görüyorum. Yeni alacaksan bunu alırsın. Hı. Ama hani saç baş yolmaya eldekini aman demode oldu Van'ı çöpe atalım demeye de gerek yok. Şeyler daha önemli. Bakalım inşallah bu sefer de yine Power Supply içinde olur. Hı. Van S'ten öğrendikleri gibi.
Evet inşallah.
Umarım içinde olur. Yani böyle basit hatalar olmaz. Bu makine tamamıyla her şeyi 4K üzerine yapılmış evet. Makine. İşte 4K Blu-ray oynatma, internetten stream etme falan bu özelliklerde hiç hata olmasın. Her şey tam olsun. Bakalım sonbaharda
göreceğiz.
Çarşıda.
Ben Sony'nin buna karşılık bir şey yapacağını da zannetmiyorum. O zaten Pro'yu çıkardı. O
zarar verir artık çünkü Pro'yu yeni çıkardı. Yani nispeten yeni çıkarttı. Bir daha bir şey çıkartırsa millet yeter ya der. Evet. Bu bile şimdi Microsoft daha zor bir durumda. Çünkü Microsoft bir One S çıkartmıştı. Bir de şimdi yeni işte One S kare bir şey evet. çıkıyor. Bir yerden sonra bazı Xbox oyuncuları da hadi ya her sene bir tane mi alacağız der.
Battlefield 1'de premium arkadaşlar dönemi başlıyor. Şimdi anlatacağım size bir şey ifade edeyim.
Gariban arkadaşlar
zenginler
var.
Zenginler birbiriyle mi oynayacak?
Şimdi aslında
şu anda zenginler birbiriyle oynuyor. Öyle olmasın
şöyle
diye.
Şöyle premium şimdi bunu aldığın zaman sana bir premium pass aslında hani şey veriyor sana. Haritaları daha önceden alıyorsun.
Tamam.
Artı şu var. O haritalar sende olmuş olduğu için bende yoksa ben o haritaya giremiyorum zaten.
Ya Murat premium ikimizde de var. Bende yok. Zaten beraber oynuyorken o özel bir haritaya giriyor.
Beni dahil edemiyor. O kendi haritasına geçiyor. Evet, sen kapının önünde küçük yani
emlak gibi kalıyorsun. Topluluk bölünmüş parçalanmış oluyor. Bu aynen. Çoğu oyunda var aslında. Hani bu Season Pass'li vesaireli olan oyunlarda.
Ama bunda çok fazla var. Çünkü buna çok fazla DLC çıkıyor. Çıkacağı da önceden söyleniyor. Diyor ki işte biz 5 tane DLC çıkaracağız. Hepsinde yeni haritalar olacak. Hiçbirini almazsan sen işte en başladığında ne varsa ondan kalıyorsun.
Biz şu anda ben o durumda.
Silahlardan da faydalanamıyorsun.
Ama yine de oynarsın.
Şöyle... Haritaya kesinlikle sokmuyor seni. Sonuçta o haritalar sende
ama
yok.
Ama hayır almasın. Yani oyunun çıktığında içinde olan haritalar senin gibi oynuyorsun. Başka bir sürü fakir olacak oynayacaksın.
Evet şimdi diyor ki premium arkadaşla diyor. O premium alan kişi o fakirleri çağırırsa o haritaya lütfedim, girebilecekler.
Havaalanında şey var, lounge var böyle. bizde olmuyor onun. Elit kart falan gerekiyor.
Evet,
bizim arkadaşlarımız bizi böyle elimizden tutup içeri alıyorlar, sokuyorlar.
Evet.
Biz de görmüş oluyoruz böyle evet. Ortamları. O hesap olmuş.
Bu hesap.
Yancı olacağız. Yancı.
Ay Allah'ım. Nasıl bir aramızda olacak acaba yani?
Davet mi edecek seni? İyi ki oynamıyorum. Şimdi daha da Battlefield 4'e falan gelmeyecek değil mi bu?
Şimdi 1'de açıklanmış. Burada bence deniyorlar. Hepsine gelir.
Battlefield 4'te zaten çoğu şeyi serbest.
Bedava verdiler artık o. Evet yani. Şey olmaz. Ona gelmez orada ama bundan şey sonraki işte Battlefront 2 falan çıktığında hepsinde yaparlar bunu diye tahmin ediyorum. Şey falan yine kısıtlı ama şimdi gelen silahlar var ya. Şeyle yeni haritalarla onları sen kullanabiliyorsun ama arkadaşım kullanamıyor. O yerden alırsa
yine
kullanabiliyor.
Fakirliğine şey ya sen at o alsın. Bu ne ya? Oynamam abi, ne bu ne abi? İyice ezileceğiz.
Yani evet suyunu çıkarıyor elektronik abi. Seni bir gün
öyle sen abi. Kullanmadıklarını at da ben de bir sıkayım ikiye. Bu ne ya?
Az bıraksana derlerdi yani kolamı
dibinde bırak.
Bir tur da ben bineyim.
Bir iki mermi bırak da ben de sıkayım diye hakikaten.
Bu ne abi, ben oyun mu oynuyorum? Küçük Emrah'ın evet. filmini mi oynuyorum? Ya yani, şey yaşıyorum. Bu ne?
Kaç para ulan bu premium pass diye.
Hala bir gün bir isyan çıkacak. Bu elektronik arsı yakacaklar.
Ama oyunda.
Oyunda evet.
Yani bu nereye gidecek bilmiyorum. Bu çok saçma zaman bir şey oldu.
Vallahi Murat, bunların tepkisi oynamamaktır evet. bunun şeyi. Öyle kesinlikle. Bir şey oluyor mu? Olmuyor.
Biliyorsun, aldığımız bir sürece
karikatürleşmiş bu artık bir Call of Duty şeyi vardır. Deli gibi eleştirilir. Her yeni sürümü satışa koyulur.
Ya ben de, ama çok mesela şeye takmayanlardım. Aslını alıyorum. Yeterince harita var. Zaten çok da zamanım ama yok. Bak, arada girip oynuyorum.
Yeni içeriğin sayısı arttıkça eski haritalarda adam bulamamaya başlıyor. Tamam, özellikle o zaman 64 kişiliklerde.
İşte o zaman da şey oluyor zaten, artık oyunun yenisi çıkacak oluyor, bunları bedava yapıyorlar.
Bir de bazen de hakikaten güzel bir içerik
ya
çıkıyor.
Ya da çok bazen indirime denk geliyorsun, o zaman alıyorsun, hani ilk anda almanın hı-hı. belki gerekmiyor.
Yani
şimdi bedava bir oyun olsa başka değerlendireceğim ama oyunu zaten bir parayla alıyorsun. Abi.
Tabii.
Bir de bitmiyor.
Season Pass da full oyun parası, bir daha onu veriyorsun.
Tabii.
Yani
güzel şeyler icat etti firmalar. İşte Forza Horizon 3'ü alıyorsun, Season Pass alıyorsun ama güncelleme çıkıyor. O Season Pass'te yok. Hadi onu da ayrıca al falan.
Evet.
Nereye kadar? Her firma bir cinlik peşinde.
Öyle.
Şeyi arar olduk. Bir oyunu alayım, oynayayım.
En adicesi ana şeyden parça alıp senaryodan onu sana DLC olarak sonradan satmaya çalışmak. Hadi bu yine yeni harita, yeni silah ekliyor. Birazcık bir şey var ama.
Ama işte şey yapıyorlar. Oyunu ilk tasarlarken onları düşünüyorlar artık. Hani biz bunu nasıl bölüp parçalayıp satarız. Tabii, hesabını yapıyorlar.
Valla orada en şanslı firma Bungie. Çünkü Bungie Destiny'de bir halt etti ve kurtardı. Hani hiçbir mesela şey olmadı. Şimdi Destiny'yi alıyorsun. Güncelleme demeyelim işte. Eklentisi çıkıyor. Ve eklentiyi almayanlar için aldığın Destiny azalıyor. Bazı şeyler azaldı. Normalde bu, mesela Sony PlayStation 3'ten Other OS özelliğini çıkarttı. Deli gibi mahkemeler bilmem neler yeni sonuçlandı daha. Başın derde girer. Adamın evet. çünkü aldığı şey azalıyor. Doğru. Güncellemeyi satın. Ayrıca sanki haraca bağlamış gibi.
Değil mi?
Güncellemeyi satın almadığın için normalde işte multiplayer bilmem ne oyunu oynayabiliyorsun. Güncellemeyi satın almadığı için onu oynayamaz oluyorsun. Daha az artık.
Bu hiç olacak bir şey değil.
İşte
ya.
Destiny bunu yaptı ve yedirdi. Kimse mahkemeye falan vermedi. Ya da duymadık, bir şey olmadı. Evet. Zaten sonra ilk denemede baktı oluyor, bir daha da arttırdı falan. Bu ne ya? Hani bir şey sonuçta aldığım, çarşıdan CD'sini aldım, geldim bilgisayarıma yükledim, konsoluma yükledim.
Evet.
Bu deneyimin sabit kalması lazım. Aynen. Tamam, yeni harita çıktı, satın almadığım için oynayamıyorum. Tamam. Eski haritada
bu
oynarım.
Bu nispeten anlaşılabilir bir şey.
Eski evet. haritada oynarım. Ama mesela işte Destiny'de bir günlük görev, o günün görevi seçeneği hı-hı. vardı. Oyunun içindeki görevlerden birini, zaten bütün oyunda yapılmış her şeyi bininci kere bir daha yaptığın için o günün görevi işte eski görevlerden birini yaparsın. Özel bir onun hediyesi vardır.
Hı-hı.
Bir süre sonra işte güncelleme çıktı, onu komple kapadı.
Ya.
İşte ve başardı işte, yanına kaldı.
Yanına
şimdi
kaldı.
Bir sonraki aşamayı düşünüyorlar tabii orada masa tabii. başında. Bunu başardık, nasıl daha da daraltabiliriz çemberi?
Evet, evet. Total War, Warhammer 2 duyuruldu. Bir şeyle birlikte, bir video ile birlikte. Yeni karakter, yeni ırklar var. Haritanın yeni bir başka bir yerindesin bu sefer. İşte elflerin, işte dark elfler falan devreye giriyor.
Sen biri beğenmiş miydin?
Ben oynadım ya. Çok vakit gidiyor ama çok hoşuma gitti. Çünkü ben asıl Total War'ları oynayamıyorum. Aşırı detaylı. Yani oynarım da o 3 katı zaman istiyor.
Zaman alıyor.
Mikro management'ı daha az bu Warhammer'ların. Yani vergi diyorsun, bir tane slider. Öteki dağılımları yok mesela. O zaman oynanabilir hale geldi. Bir de sistemlerde bu şeyi de normal Total War'lar CPU'ya çok bakarlar. Çünkü çok detay var. Bu mesela grafik kartıyla daha iyi olan bir oyundu. Daha performanslı çalıştı birçok insanda. Oyun olarak eğlenceliydi. Boğulmuyordun. O yüzden oynamıştım. Warhammer 2'de de muhtemelen öyle olacaktır. Total War'un light hali aslında.
Ama kısa sürede 2'yi duyurduklarına göre demek ki başarılı oldu.
Evet.
Hani beklentileri verdi. Buna giriştiler.
Ya ben Atilla'ya bulaşmıyorum çünkü gördüm. İşte Talha'yla incelemesini falan da yapmıştık. Yani çok detaylı, çok da hoşuma gitti aslında o detayı ama yani şey var. Yani taht kavgaları bile var. Oyunun o kadar ince ki şeyleri. Ama yok olmaz yani.
Zaman ayıramıyorsun o kadar derinine girmeye. Zaman ayıramıyorsun.
Bir de abi hangi bir oyuna zaman ayıracaksın ki?
Çok yani oyun.
Genelde bir sürü zaten oyun var. Öyle bir sorun var işte. Angry Birds oynayıp geçiyorsun otobüste.
Bu güzel bir haber. Blizzard hile yazılımı üreten firmaya açtığı davayı kazanmak üzere. Yani daha devam ediyor öyle şeyler süreçler ama 8 milyon dolar cezaya çarptırılmış o firma. Alman bir firmaymış. Adam şey ya hile üreticisi hani. Evet. Yeri yurdu belli adamın.
Ya şimdi orada şöyle bir sorun var. Cezaya çarptırılmış da firma hiç kendini savunmamış bile. Savunmamış. Çünkü şey diyor ben Almanya'dayım sen Amerika'dasın. Yetki alanının dışındayım zaten ne olacak diyor. Sallamıyor yani. Bilmiyorum nasıl bir hukuksal sonuca varacak buradan.
O işler pek öyle olmuyor ama işte şu kim.com'da da gördük. Herkesin her eli işin içinde para oldu mu uzanıyor bir yerlere.
Şimdi ama hileden de kasıt ne? Şimdi bir Commodore zamanından beri trainer diye bir şey vardır.
Öyle değil.
Oyuna şey kadar işte sonsuz can falan PC'de bile uyarlamaları var. Şimdi buna hile demek çok ayıp. Hani bu çünkü kişi oyuncunun kendi tercihidir. Ha ama multiplayer'da işte wall hack işte geçen hafta da konuştuk. Yani. Bilmem ne auto aim,
zaten
aimbot.
Ürettikleri hilelerin oyunları Overwatch, World of Warcraft hep online oyunlar. Yani bildiğin tam anlamıyla.
Zaten hile. Kendi yazılımlarını da parayla satıyorlar.
Tabii.
Hani öyle senin dediğin örneklerde genelde ücretsiz bir şekilde
%99 yayılır. Ücretsizdir. Ücretlisi de var da ücretsizdir. Bunlar evet hack multiplayer oyunlarda hileye giriyor.
Ve bir de firmaya doğrudan zarar veren bir şey. Yani hani
Tabii küfür edip bırakıyorsun. Hani Battlefield'da yaşadım ben 3'te. Daha sonrakileri de görmedim ama 3'te öyle hile yapanlar vardı. Girersin. Spawn olduğun saniyede vurur seni adam. Çünkü otomatik vuruyor. Hani adam nişan alıp vurmuyor. Robot seni vuruyor. Bir süre sonra herkes küfürü basıp çıkar oyundan. O haritadan. Tabii bir süre sonra da oynamazsın. Abi şimdi, hep orada zaten hack oluyor bilmem tabii, ne diye oynamazsın. Firmaya zarar.
Bugün hani PC mi konsol mu tartışmaları devam ediyor ama bence olay teknik değil. PC'de acayip bir hile sorunu var. Konsolda i̇şte, rahat ediyorsun.
İşte biraz da onun etkisi var.
Son olarak Mass Effect Andromeda.
Yaması çıktı.
Yama çıktı.
Çok eleştiriler vardı. Yani çünkü yani sadece felaket. Oyunun oynanışı, hikaye işte bazı hani oyunun ilerlemesini etkileyen hatalar falan dışında çok böyle bariz işte insanların animasyonlarında falan hatalar vardı. Bayağı bir ilerletmişler, düzeltmişler.
Ya şöyle ben kurdum o yamayı, baktım. Mesela en basitini söyleyeyim. Bunda gezegenler arası dolaşırsın. O dolaşmada çok güzel animasyonlar yapmışlar ama geçemiyorsun. Ve arka arkaya bir yerlere gittiğin zaman yeter artık diyorsun hani. Çünkü sürekli aynı şey aslına bakarsan. Şimdi ona işte taba basıp geçiyorsun. Direkt skip yapıyor onu, atlıyor.
Da işte nasıl böyle oluyor ki?
Çok, yani, evet. Herkes onun aklındaki soru bu.
Hani bu nasıl bu şekilde piyasaya çıkabiliyor?
Evet.
Şey bir hata olsa işte bilmem ne gezegeninde filanca karakterle konuşup da onunla konuşurken elinde lazer silahı varsa şu oluyor. Türü bir hata olsa dersin ki tamam normal bu yani, kaçmıştır olabilir dersin. Hı-hı. Buradaki hata dev bir hata. Yani senin bahsettiğin şey tasarım hatası.
Evet.
Ama hani animasyonlardaki falan hata da gözle görüp ya bir oyunu bir kere çalışıp baksan görüyorsun. Ya bu ne ya bu diyeceğin bir hata. Bu nasıl oluyor?
Bir adam böyle şöyle bir açıklama getirdi. Daha önceki Mass Effect serilerinde de çalışmış. Şimdi başka oyunlarda da çalışan ve animasyon tarafıyla ilgilenen birisi dedi ki ya şöyle hani şey değil dedi zannettiğiniz gibi ya bu sonuçta bir kalite kontrolden geçiyor bunlar. Yani insanlar
böyle derler.
Evet. Diyorlar ki burada diyorlar bariz bir şekilde şu var. Biz diyorlar tek tek animasyonlarla sizin zannettiğiniz gibi uğraşmıyoruz diyor. Bazı şeyler otomatik oluyor artık. Bir havuz var. Oradan alıyor. Hatta diyor ki bir diyaloğa girdiğinde karakterin mesela şu hareketi yapması bile o an olan bir şey diyor. Yani biz onun kolunu oraya artık götürmekle uğraşmıyoruz. Çok fazla animasyon var çünkü.
Tamam.
Burada diyor Mass Effect'te bariz bir şekilde şimdi saatlerce diyalog var. Abi herkesle konuşabiliyorsun ama herkesle konuşuyorsun. Tamam. Hepsinin diyalog ağaçları çıkıyor. Çok uzun zaman çalışılmış. Diyor ki adam kalite yerine maalesef bu sayıya önem vermişler diyor. Çok fazla diyaloglar konmuş ama onların nasıl olacağına çok fazla vakit ayırmamışlar bariz bir şekilde ve biraz otomatik gitmişler. Dolayısıyla çok abuk sabuk hareketler yapabiliyorsun.
Abi bana ne ben müşteriyim. Yani ben param, canım, param ben hiçbir zaman parayı verdim ha 50 dolar yerine 40 vermişim, dikkat etmemişim. Hızlı vermeye öncelik vermişim, kusura bakmayın diyemiyorum. Evet. Çatır çatır parayı veriyorum, aldığım ürün kusurlu.
Evet, aynen öyle.
Böyle şey olmasın ya. Ben onların sorunu, o onların sorunu.
Evet, düzeleceğini de tahmin etmiyor kimse. Çünkü bunlar çok temel bir seçim. Artı şey var, görseller geri. Sen diyorsun ya bir oyun çıktığında, bak işte Next Gen oyun diyorsun. O hissiyatı vermiyor o şeyler, yüzdeki dokular, şunlar, evet, bunlar. Evet. Onu çok aşıp gitmiş
yani
oyunlar
çevre
var.
Çevre çok güzel, dünyalar falan güzel de insan karakterleri,
evet, onu becerememişler.
Falan şey hakikaten bir garip.
Bu patch yama bir sürü bir şey çözüyor. Mesela gözler bir tuhaf bakıyor.
Evet, orada bir takıldı herkes çünkü bir, evet, ben görmedim, ciddi sorunlar varmış.
Düzeltmişler. Biraz daha şimdi iyi bakıyor ama ifade sorun. Yani ifadeler biraz böyle ya çok şaşkın.
Evet. Botokslu ifade, evet, var yani suratlarda.
Ya bilemiyorum. Çözemeyecek işte, o sorunlar. Detayda bakıyorsun, deniyor ki yani ya bu oyun geliştiricisi böyle şey yapmaz. Hani bunları bu görmüştür, etmiştir, bu şekilde de piyasaya da vermemiştir ama bunun
zaman baskısı
şey, bir
var.
Yayıncısı oluyor, asıl oyunun sahibi.
Tabii.
Parayı çünkü veren. Hmm. Electronic Arts. Evet. Onlar hani bu şekilde yayınlamıştır deniyor falan.
Çok uzun zamandır bu kadar üzerinde negatif olarak yorum yapılan oyun görmemiştim. Bu oyunun çok yüksek bir hızda fiyatı düşecek diye tahmin ediyorum. Şimdi yani Mass Effect sevenlere de tavsiyem, şimdi almasınlar. Düşünce alınabilir, hikayesi oynanabilir.
Ya zaten artık ortada netleşmiş bazı durumlar var. O hiçbir oyuna hemen saldırmayacaksın.
Evet, yine bir örnek daha.
Piyasaya
önceden
çıktığında...
Önceden almayacaksın.
Ha, önceden alma. Çıktığında saldırma. Bekle. Zaten bekliyorsun, fiyatı düşüyor.
Evet.
Ne güzel oluyor. Hem de bu sorunlar gideriliyor ya da giderilmiyor, bırakıyorsun.
Bırakıyorsun.
Bu Assassin's Creed Unity falan gibi şeylerde diyorsun ki tamam, bu yok. Çöp bu. Başka oyunlara bakıyorsun. Yani bu artık net şekilde ortaya çıktı. Tartışılacak bir tarafı yok.
Aynen.
Oyunları bekleyeceksin. Evet. Dinlenecek birazcık.
Biraz, evet.
Ama hani oyun yapımcıları da artık yani ayıp oluyor. Biz kullanıcıya, tüketiciye de ayıp oluyor.
Kesinlikle.
Fiyatlar deli gibi yüksek. Yok demin konuştuğumuz DLC'si, bilmem nesi, 1000 tane hilesi senden oyunun parasından daha fazla para çekebilmek için 1000 türlü numara.
Doğru.
Aldığı ürün kusurlu.
Kusurlu.
Donanımda böyle bir şey yapsan ananı ağlar.
Hem de nasıl, tabii.
Yazılımda yaması var abi şeyine. Gidiyor.
Bir de buraya yazmadım ama şeyle hani detay bir haber, Microsoft mağazasından emülatörler kalkıyormuş.
Ya orada zaten eskiden beri bir mücadele vardı. Didişme vardı. Hani geliyordu, kalkıyordu, konuluyordu, izin verilmiyordu. En sonunda Microsoft başka oyun sistemini taklit eden işte emülatörü markete istemiyoruz dedi. Kapadı konuyu.
Evet.
Çünkü onlar da artık konsolda özellikle ticari yapımlar. Hmm. Hani onun bütün firmalar artık hani Golden Axe'i hala Sega satıyor. Capcom oyunlarını Capcom satıyor. Firmalar da işte kendilerini korumak istedi. Evet. Microsoft zaten şey yapıyor hani. Firmalara bir şey yapmasına gerek kalmadan Microsoft o işi vanadan kapattı.
Evet. Peki başka bir şey diyor musunuz? Haberler bitti.
Ne, bu hafta buydu haftanın gelişmeleri. Biraz hızlı bir haftaydı. Hani olayların geçmesi anlamında. Windows güncellemesi herkesin gündemine oturacak. 4 GB kotalar gidecek.
Evet, resmi çıkışı 11 Nisan çünkü.
Evinde bir sürü bilgisayar varsa
yandın.
Bir sürü 4. Gerçi o işte Windows'un birbirinden aktarma şeyi falan var da biz onu zaten kapatıyoruz normalde.
Evet. Abi ISO'yu indirip oradan güncelleyeceğiz.
En güzel,
evet,
en güzel
o. Evet. Ya baştan kuracağım.
Şeyler dikkatli olsun ama single language license farklı bir şey. Yani, evet, laptoplardaki uymayabiliyor, evet.
Uymuyor, evet.
O single language başa bela bir şey. Çünkü var olan bir şey ama Microsoft'un sitesine gidiyorsun mesela, yok. Öyle bir
araman, çok araman
yok.
Lazım.
Ama yine Microsoft'un sitesinde derinlerde bir yerde var. ISO dosyasını kendi eliyle Microsoft veriyor sana.
Evet.
Ama mesela MSDN dediğimiz Microsoft'un profesyonel abonelikle girilen sitesinde yok falan filan. Laptoplarda oluyor genelde.
Laptopta oluyor, evet.
Yine şey iyi, Windows 10'da bir Basic falan Starter Edition yok galiba.
Kalkmıştı.
Hiç görmüyoruz. Evet. İşte en ucuzu o Single Language sürümünü veriyor. Yine iyi. Eskiden Basic Edition'lar, evet, falan vardı.
Marka PC'lerde de, masa üstünde de herhalde onlardan çıkıyordur. Ben şimdi hatırlamıyorum da. Single language çıkabilir.
Olabilir. Bir zararı yok.
Yok,
o
zararı
özelliği
yok.
Şimdi normalde Windows'un içinde girip o dil kısmına falan bir dil daha ekle diye.
Tabii tabii.
Dil ekleyebiliyorsun, seçebiliyorsun. Single language'de tek dil işte. Öyle bir şey yok. Ne kurduysan o. Başka bir zararı yok.
Başka bir zararı yok. Evet. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.